Türkiye'de Çağdaşlaşma, Niyazi Berkes, 90. Ayırım. 25 Şubat 1924'te mecliste din ve devlet ayırımı teklifi tartışılmaya başlandı. Önergede hilafetin kaldırılması, şeriye ve evkaf bakanlıklarının medreselerin kaldırılması maddeleri de vardı. 25 Şubat'tan 3 Mart'a kadar süren tartışmalardan ve Adliye Bakanı Seyit Bey'in hilafet hakkında bilgi veren söylevinden sonra bu teklifler mecliste kabul edildi. Hilafetin kaldırılması olayıyla ilgili olarak nutukta verilen düşüncelerin ilginç yanları şöyle özetlenebilir. Hilafetçilere göre halife unvanlı bir hükümdar dünya yüzündeki 300 milyon Müslüman arasında adalet sağlayacak, umumun hukukunu düzeltecek, güvenliklerini bozacak olayları önleyecek, Müslümanlara karşı uluslardan gelebilecek saldırıların önüne geçecekti. İslam topluluğunun durumunun iyileşmesini sağlamaya yarayacak uygarlık ve bayındırlık yollarını sağlamakla yükümlü olacaktı. Bu kadar cahil, dünyanın koşullarından, gerçeklerinden bu kadar bilgisiz bu Hoca Şükrü gibilerin İslamlık kurallarıdır diye yaydıkları safsatalar işte bunlardır. Fakat bunca yüzyıl boyu olduğu gibi bugün de halkın bilgisizliğinden, taassubundan faydalanarak çeşitli siyasal, kişisel amaçları ve çıkarları için dini kullanmaya kalkışanların içeride, dışarıda bulunuşu bu konuda bunları söylemekten bizi alıkoyamaz. İnsanlıkta din üzerine bilimsel bilgiler böyle inançlardan temizleninceye kadar bu din aktörleri her yerde rastlanacaktır. Halifenin yetkileri bütün dünya Müslümanları kapsayacak olsa, Türk ulusunun bütün varlığını, kaynaklarını halifenin emrine vererek o ulusun omuzlarına ne kadar dayanılmaz ağırlıkta bir yük yükleteceğini düşünmek gerekmez mi? Bu adamların ileri sürdükleri kural gereklerine göre halife denecek bu hükümdar, Çin, Hindistan, Afganistan, Irak, Suriye, Filistin, Hicaz, Yemen, Asir, Mısır, Libya, Tunus, Cezayir, Fas, Sudan, kısacası bütün dünyadaki Müslüman halkın ve ülkelerin işlerinin başı olacaktı. Tarihte bile böyle bir hayal hiçbir zaman gerçekleşmemiştir. Bugün hemen hemen hepsi yabancı devletlerin egemenliği altında olan ya da bağımsız kalabilen Müslüman uluslara halife adı altında bir hükümdar tasarlamak akılla, gerçekle uzlaşacak bir iş midir? Halifenin niteliği sadece ruhani değildir. Hilafetin prensibi maddi güç, siyasal yetkidir diyenlerin gerçekte hilafeti bir devlet saydıkları, halifeyi devlet reisi göstermek istedikleri gerçek isteklerinin halife unvanı altında biri Türkiye devletinin başkanlığına getirmek olduğu kolaylıkla anlaşılabilir. Gerçek maksatlarının Müslümanlık dünyası safsatası altında halifeyi devlet başkanı yapmak olduğu meydandadır. Bütün İslam dünyasını kapsayacak bir devlet kurma zorunluluğuyla düşünülen bir halifenin ödevini yapabilmesi için Türkiye devletinin onun bir avuç nüfusunun halifenin emrine bağlanamayacağını anlattım. Türkiye halkının omuzlarına bu kadar akla uymaz bir ödevin yükü yüklenemez. Halifenin yalnız ruhani değil, siyasal ödevleri olduğu iddia ediliyorsa böyle bir tez Türkiye'de egemenliğin halkta olduğu ilkesiyle uyuşamaz. Halifeye meydan okutmak, onu dünya Müslümanlarının işlerinin başında görmek isteyenler bu ödevi isterlerse Anadolu halkının 8-10 misli olan İslam ülkelerinden beklesinler. Yeni Türkiye'nin ve halkının bundan sonra ancak kendi yaşamından, kendi mutluluğundan başka düşünecek bir şeyi yoktur. Ülkemizi dünyanın egemeni sanmak, hülyalarından artık vazgeçmek gerekir. Gerçek durumumuzu, dünyanın koşullarını göremeyen hayalcilerin peşinden gitmekle ulusumuzu sürüklediğimiz felaketler artık yeter. Bile bile aynı trajediyi sürdüremeyiz. Bizim dünya karşısında en büyük gücümüz yeni rejimimizdir. Türkiye halkı kayıtsız şartsız kendi egemenliğini elinde tutacaktır. Ünvanı halife olsun ya da başka bir şey olsun, artık kimse bu ulusun kaderine hükmedemez. Bunu teklif edecek hiçbir milletvekili bulunamaz. Hilafetçiler meclisin ve ulusun kaldırdığı sultanlığı şimdi halife adı altında yaşatmak, meclisi onun meşveret merkezi yapmak, halifeyi devlet başkanı yapmak sevdasındadırlar. 15. Cumhuriyet devrimleri. 1. Devrimcilik niteliği. Din devleti görüşüne karşı ulus devleti görüşünün zaferi, çağdaşlaşma yolunda belli bir doğrultuda birbiri arkasından gelecek bir dizi reformun kapısını açmış oluyordu. Bunların başlıcaları bu kitapta incelediğimiz aşamaların buraya kadar bize göstermiş olduğu nedenler yüzünden hukuk, eğitim, yazı, dil ve genel olarak yaşam ve kültür alanındaki gelişmeler olmuştur. Bunlar yeni perspektif içinde cumhuriyet devrimleri olarak tanımlanırlar. Çünkü onlara hala karşı olanlar bulunduğu halde koşullar bu değişikliklere girişilmesini adeta kendiliğinden zorlar ve bir önderin kılavuzluğunun rotasını izlerler. Bu rotanın belirlenmesinin nedenli güçlükler içinde geçtiğini gördük. Halifeliğin kaldırılmasını bildiren kanunla birlikte biri şeriat ve efkaf bakanlıklarını kaldıran, diğeri medreselerin, tarikatların, zaviye ve tekkelerin kapatılmasını, bütün eğitimin Eğitim Bakanlığı'nın yetki alanı içinde birleştirilmesini sağlayan iki kanun da çıkmıştı. Bu yoldaki tutum en son 3 Kasım 1928'de anayasadan devletle din bağlılığını kuran maddelerin kaldırılmasıyla tamamlandı. 1928'den 1938'e kadarki aşama bu temel değişiklikleri tamamlayan, öteki alanlara genişleten, gerek toplum yaşamında gerek kişilerin yaşantısında bu değişiklikleri kökleştiren yasamalar, girişimler ve kuruluşlar olmuştur. Bunların hepsinin ya düşün ya da eylemleri önderi, bundan sonraki sayfalarımızda adı Atatürk olarak geçecek olan aynı adam, Kurtuluş Savaşı'nın önderi Mustafa Kemal'dir. Gerçek çağdaşlaşma gelişimi ilk kez tutarlı ve tuttuğunu başaran bir önder bulmuştu. Bu bölümde Cumhuriyet döneminin Tanzimat ve Meşrutiyet dönemlerinden hangi temel noktalarda ayrıldığını tartışacağız. Bu dönemi ötekilerden ayıran en önemli özellik, geleneksel İslam Osmanlı temeli yerine onun karşıtı olarak ulus egemenliği ve bağımsızlık ilkesine dayanmasıdır. Cumhuriyetin kuruluş dönemindeki bir devrimsel değişmeler, bu ilkenin bir klişe ya da özlem olarak kalmak gereğini, gerçek dönüşmelerin yollarını açan eylemlerdir. Cumhuriyet döneminin gelişme aşamasında bu eylemlerin savunuculuğunu yapan yazarlar, bu değişmelerin devrimsel niteliğini belirtirken, bunların başka devrimlerin getirdiği rejimlere benzemeyen bir rejim yarattığı üzerinde çok dururlar. Bu eğilim, Avrupa'da büyük etkileri olan komünizm, faşizm, nasyonal sosyalizm gibi ideolojiler zamanında cumhuriyet devrimini de bunlarla kıyaslamak istediğinden ileri geliyordu. Kimileri çok iddialı, kimilerine sadece propaganda olarak gözüken bu kıyaslama eğilimi, bu devrimlerin ancak çağ düzeyine çıkmış geleceğin siyasal ekonomik ideolojilerinin doğuşunun ön koşullarını hazırlayan değişmeleri getirmesi anlamında olmak şartıyla yerindedir. Geçen bölümümüzdeki tartışmaları düşünürsek, bu değişmelerin getirilişinin adeta zincirlemesine ve zorunlu imiş gibi birbiri arkasından ortaya çıktığını, belirli bir mantığı olduğunu görürüz. Bu, Türk toplumunu çağdaş Batı uygarlığı yörüngesine sokma amacında toplanır. Bu gerçekleştirildikten sonra başka ilke gelenekçilik değil, devrimcilik olur. Bu yöne dönüş gerçekleştikten sonra batılılaşmak bir erek olmaktan çıkar, bir başlangıç noktası olur. Atatürk'ün sağlığında toplanan ilkeler arasında batılılaşma ilkesi olarak bir ilke bulunmayışı ilginç değil midir? Türk toplumunu çağdaş uygarlık yörüngesine oturma gibi büyük bir işin iki yanı vardır. Birinci yan, bu kitapta bol örneklerini gördüğümüz gelenekçilik tutumunu yok etme işidir. İkinci yan, onların yerine bu yörüngeye uygun kuralları, örgütleri yerleştirmek, toplumun yeni kuşaklarını bu yörüngenin gereklerine göre yetiştirecek gelenekle çağ arasındaki geçiş köprüsünü kurmaktır. Bu açıdan Cumhuriyet dönemi devrimlerinin toplamı bir yeni yöneliş devrimidir. Meşrutiyet döneminin büyük tartışmasında gördüğümüz sorunlar daha o zamandan bu iki yanda yapılması gerekli değişmelerin neler olduğunu göstermişti. Bu bize Cumhuriyet döneminin devrimsel değişikliklerinin tarihsel zorunluluklarının bir ürünü olduğunu gösterir. Cumhuriyet döneminde devrimsel değişme konusu olanların hiçbiri bu dönemde çıkma değildir. Daha önceki dönemde hepsi üzerinde uzun tartışmalar olmuştur. Fakat asıl büyük sorun olarak saltanat hilafet sisteminin çözümünden sonradır ki ötekilerin çözüm yolları kendiliğinden açılmıştır. Daha önceki dönemi yaşayanlar için bunlar devrimseldir. Bugünün kuşağı için ise bunlar doğaldır. Bu değişmelere devrimsellik niteliği veren başka bir etken, Ulusal Kurtuluş Savaşı dönemine katılan çok kişinin tarihsel sürecin hangi aşamasına gelindiğini kavrayamamaları yüzünden bu değişmelere katılamayışlarının bunların zorla getirilmiş değişiklikler olduğu sanısını onlarda yaratmasıdır. Ulusal Kurtuluş Savaşı'nın sırf Osmanlı saltanatını ve İslam hilafetini kurtarma savaşı sanarak o bitince yine eskisi gibi sultanlı, halifeli meşrutiyet rejimine, hatta daha gerilere dönerek bir dinci devletli rejimine dönüleceğini bekleyenler için bu değişimler evrim değil, yıkım demektir. Bu kişilerin yukarıda gördüğümüz gibi artık bir tabiat garibesi haline gelmiş olan Osmanlı devlet rejiminden daha öteye de giden başka bir tabiat garibesinin daha doğabileceğini düşünmeleri, sözünü ettiğimiz büyük tartışmanın ardından Birinci Dünya Savaşı yıllarında yaygınlaşan geniş bir düşün bunalımının yarattığı hayallerin yıkılışı sonucu olarak kafaların büyük bir anlam karmaşası içine düşmesinin bir ürünüdür. Bu değişmelere devrimsel nitelik vermede rolü olan başka bir etken daha da bu noktada kendini gösterir. Bu, Atatürk'ün oynadığı önderlik rolüdür. Bu önderliğin baş özelliği, tarihsel olayların zorladığı sonuçların hangilerinin daha ötelere götürülebilecek yol olduğunu seçebilmesi ve toplumu o yol yönünde arkasından sürükleyebilecek büyüleyici gücü, başarıları görülen eylemleriyle kazanabilmiş olmasıdır. Bu değişmelere devrimsel bir nitelik veren üçüncü bir etken, iki kapının açılışının devrim koşulları altında olmasıdır. Bu, yeni bir siyasal rejim, yeni bir devlet, yeni bir toplum olma zorunluluğu sorunuydu. Bunun var olan bu devlet için sadece bir kanun esası yapmak ya da Osmanlı rejiminin din-devlet bileşimini modernleşmek sorunu olarak başlamadığını gördük. Halbuki meşrutiyet döneminde kanun esasıyla yapılan değişikliklerin hiçbirinin ana sorununa değinilmediğini gördük. o dönemin katkısı olan başarılar ancak bu ana sorundan yan çizilerek dolan başlı yordan ele alınacak kadarlık değişmeler biçiminde olabilmişti. Ulusal Kurtuluş Savaşı içinde ise baş sorunun son çözümü değilse de ona doğru ilk adımı devrimsel bir adım olarak başlamıştır. Geçen bölümde gördüğümüz gibi ilk Teşkilat-ı Esasiye Kanunu'na geçici bir tüzük gibi bakanlar, bunun için saltanat ve hilafet sözcüklerinin yer almayışının devrimsel bir olay olduğunu farkında bile varmadılar. Bundan biricik kuşkulanan çevre olan muhafaza-i mukaddesatçılar, devletin dinin İslam dini olduğunu koyacak kadarlık ve geçici olduğu sonradan ortaya çıkan bir kazanç sağlamışlardı. Saltanat ve hilafetin kaldırılmasıyla bu madde anlamını yitirince onu kaldırmak da kolaylaştı. Anayasadan çıkarılan din siyasal değil toplumsal ve kültürel alana kaydırılınca o da devrimsel değişmelere bağımlı sorunlara göre yerini aldı. Devrimsel niteliği veren belki en önemli diğer bir yan, değişmelerin kapsamı sorunun vardığı aşamadır. İncelemelerimizin başından beri geleneksel kurum ve kuralların kapsamının genişliğe genişliğe 19. yüzyılın 3. çeyreğinden sonra bu kapsam sorununun açık bir tartışma konusu haline geldiğini görmüştük. Namık Kemal, Ahmet Mithat kuşağında ilk kez olarak bu kapsamın sınırını belirleyecek ölçütün formülü de bulunmuştu. Değişmeler Batı uygarlığının baskısı yüzünden olduğu için değişme o uygarlığın maddi yanlarına açık tutulabilecek manevi yanlarına kapalı kalacaktı. Buna tepki olarak bir uygarlığın bir bütün olduğu daha sonra Ziya Gökalp'in ulusçuluk çerçevesi içinde yaptığı hars ve medeniyet ayrımı, maddi ve manevi ayrımının farklı bir biçimde konması olarak bir süre yaşama gücü gösteren bir formül olmuştu. Cumhuriyet dönemi değişmelerinin devrimsel niteliği işte bu formüldeki sınırları yıkmıştı. Bunun örnekleri bu bölümde vereceğiz. Demek ki Cumhuriyet dönemi devrimlerine özelliklerine varan yan, 2. Mahmut zamanında başlayan eğrilmelerin, çarpılmaların, ikiye üçe bölünmelerin çağdaş uygarlık düzeyine uygun olacak yolda bütünleşmesi, tutarlılığın kazanılmasıdır. Değişmelerin kapsamı üzerine doğan devrimci görüşün önderliğini yapan Atatürk, bu görüşü daha Cumhuriyet'in kuruluşundan önceki yıllarda başlamıştı. Ülkedeki yolculuklarında durmadan şu görüşü tekrarlar. Savaş sonuçlandı fakat bağımsızlık savaşı asıl şimdi başlamaktadır. Bu savaş toptan çağdaş uygarlığa katılma savaşıdır. 1924 nutuklarında sık sık geçen konu bütünlüğüyle çağdaş uygarlığa katılmaya karşı olan güçleri yenme zorunluluğudur. Çağdaş dünyaya var olabilmek kendimizi değiştirmemize bağlı bir iştir. Toplumsal, ekonomik ve bilimsel alanlarda ilerleyebilmenin yolu bu tutumu almakla açılabilir. Bilimsel buluşların yaptığı harikaların bütün dünyanın yaşama koşullarına büyük değişiklikler yarattığı bir çağda hiçbir ulus geçmişin geleneksel bağlılıklarıyla varlığını tutunduramaz. Artık eskinin bütün artıklarını kafalarda bunlar üzerinde yerleşmiş inançları söküp atma zorunluluğu vardır. 1925'teki nutuklarından geleneksel kurum ve kuralların çağın gerektireceği dünyasal devlet, ulusal bir kültür gerekleriyle uyuşmazlıkları üzerinde durur. 90. ayrımın sonu, sayfa 524, devamı 91. ayrımda.